Ayrım 46, Sarıkamışlı Rama, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 423. General Yudeniç Sarıkamış'ın 40 kilometre güneydoğusunda 11. Türk kolordusunun saldırılarını kırmaya çalışıyordu. Kolordu komutanı Galip Paşa saldırıyı iki yönden sürdürüyordu. Altun Bulak üzerinden kuzeydoğuya ve Zivin'den Karaurgan'a, saldırının amacı Rus kuvvetlerini Sarıkamış'a doğru sürerek Sarıkamış'ı kuşatan Enver Paşa'ya yardımcı olmaktı. General Yudeniç ise Galip Paşa'yı oyalayarak Sarıkamış'ta asıl sonucu alacak olan General Bergman'a zaman kazandırmak istiyordu. Bunda başarılı da olmuştu. General Bergman'ın işi ağırdan almasına, gereksiz duraksamalarla zaman yitirmesine kızıyor, Sarıkamış önlerindeki bitkin Türk birliklerine saldırarak bir an önce işi bitirme işine içer diyordu. Sanki komutanıymış gibi General Bergman'a azarlayıcı bir telgraf gönderdi. Girişimlerinizden bana haber vermenizi rica ederim. Sarıkamış'a gelmeleri beklenen birliklerimizin ve özellikle General Baratov'un Plaston Tugayı ile Kazakların gelip gelmediklerini bildiriniz. General Voronov'un müfrezesi nerede bulunuyor ve mevcudu ne kadardır? Bugün ne yapmak niyetindesiniz? Kesin darbenin vurulmasını neden dolayı ertelemek zorunda kaldınız? Harekata ara vermenin ve gecikmelere yol açmanın Türklerin kendilerini toparlamalarına ve yeni kararlar almalarına neden olacağını ve General Przewalski'nin başarılarının meyvelerini toplamamıza engel olacağını göz önünde tutunuz. Aradan çok geçmeden General Yudeniç General Bergman'a ikinci telgrafı gönderdi. Birliklerim aşırı yorgundur. Türkler şiddetle saldırmaktadır. 3 tabur ile 6 topu Bardız yönüne destek gönderdiğimden kuvvetim zayıflamıştır. Raporlar kimi Türk kümelerinin kuzeyde Bardız'a doğru çekildiğini göstermektedir. Sarıkamış'ta Türklere karşı yapılacak genel saldırı ertelenemez. Çünkü saldırı yapılmazsa Türkler çıkıp gidebileceklerinden tüm emeklerimiz ve döktüğümüz kanlar boşa gidecektir. Eğer 11. Türk kolordusunun saldırısını kıramayıp Sarıkamış'a doğru çekilirsem ve arkamızdan Türkler de Sarıkamış'a girerlerse iş daha kötü olur. Benim destek birliklerine gereksinimim yoktur fakat yeniden söylüyorum, bütün kuvvetlerle derhal ve şiddetle saldırıya geçmeniz gerekir. General Bergman'ın bu telgraflara verdiği yanıt Sarıkamış önlerindeki Türklerin sonunun iyice yaklaştığını gösteriyordu. Sarıkamış'ta elimde bulunan bütün kuvvetler bugün sabahtan bu yana savaşmaktadır. Dünkü savaşmaların sonuçları büyüktür. Bardız geçidi işgal edilmiş, ayrıca Türkler Sarıkamış'tan uzağa, kuzeye itilmişlerdir. Top, makineli tüfek ve binlerce tutsak ele geçirilmiştir. Kars yolu artık açıktır. Ancak Türklerin çekip gitmelerini önlemek için arkalarına bir kuvvet göndermek gerekir ki bu ana dek böyle bir kuvveti elde edemedim. Sizin Bardız yoluyla gönderdiğiniz 3 tabur henüz Sarıkamış'a gelmemiştir. General Baratov'un süvarileri ile plastonları ancak gece Ali Sofu'ya varabileceklerdir. General Gabayev ile General Voronov 7 taburdan oluşan kuvvetlerle Kars'tan yola çıkmışlar. Novoselim ve Elgeçmez'e yaklaşmışlardır. Yarın bu kuvvetlerle Türklerin her iki kanadını kuşatarak onları büyük bozguna uğratacağımı umuyorum. Şu da göz önünde tutulmalıdır ki kuvvetlerin Ali Sofu ve Novoselim'den yola çıkmaları bu konuda büyük çaba göstermelerini emretmiş olmama karşın uzun zaman alacaktır. Burada bir dakika bile geciktiğimiz yoktur ve savaş da durmuş değildir. Sizin gönderdiğiniz taburlar gelir gelmez gece bile olsa saldırıya kalkacaklardır. Şimdilik bundan fazla iş yapma olanağı yoktur. Görünüşe göre Türkler Sarıkamış'tan uzaklaşma çabasındadırlar. Fakat ormanda, yüksek yamaçlarda aralıksız saldırıyorlar. Enver Paşa Sarıkamış'ı almaktan artık umudu kesmişti. Kafasında yarattığı başarılar ile acı gerçekler arasında bocalarken geri çekilme yollarının güvenliğini de sağlamaya çalışıyordu. Kızıl Kilise Bardız ve Başköy Bardız yoluna küçük müfrezeler gönderterek yolları sürekli gözetim altında bulundurmak istemesi bundandı. Enver Paşa hiç beklenmedik bir düzenleme yaptı bu arada. Sarıkamış önlerinde hala kolordu olarak anılan 9. ve 10. kolordu iskeletlerinden yeni bir ordu kurdu. Adını da Sol Kanat Ordusu, yani Sol Cenah Ordusu koydu. Albay Hafız Hakkı'nın rütbesini Mirli Valı'a, yani Tuğ Generalliğe yükselterek onu paşa yaptı ve Sol Kanat Ordusu komutanlığına atadı. Gelişmeler Enver Paşa'nın sorumluluğu Hafız Hakkı Paşa'ya bırakıp gerilere gitme hazırlığında olduğunu gösteriyordu. ...3 Ocak 1915... Hava önceki günleri mumla aratıyor bugün. Daha soğuk, sıfırın altında 35 derece dolayında. Üstelik sert bir rüzgar esmekte. Sarıkamış'ın batısındaki ormanda mevzilenmiş, hepsi bir araya toplansa bir bölük etmeyen 9. Kolordu savaşçıları tir tir titremekte. Garip bir sessizlik var. Alışılmış top tüfek sesleri duyulmuyor. Makineli tüfek takırtıları susmuş. Çam dallarını yalayan rüzgarın uğultusu yabana atılır gibi değil, aralıksız homurdanıyor. Ama bunu doğal karşılıyor savaşçılar. O yüzden derin bir sessizlik içinde sanıyorlar kendilerine. Tedirginlik yaratan, içlerini kuşkuyla dolduran sessizlik giderek derinleşiyor. Ruslar neden saldırmıyor bugün? Kafalar bu soruya takılı, gözler Ruslardan yana çevrili, ürkek bakışlarla yanıt arıyor. Rusların niyetine? Bir bile bilseler, çok uzaklardan kuşatıldıkları düşüncesi beyinlerine çöreklenmiş, söküp atamıyorlar. Atamayınca huzursuzlukları artıyor, hırçınlaşıyorlar. Çarpışmasız geçen saatler her savaşçıda başka yankılanıyor. Kimi hareketsizliğin verdiği uyuşuklukla daha çok üşüyor, üşüdükçe donma korkusu büyüyor, büyüyor. Çareyi küçük kıpırdanmalarda buluyor. Gerçekte bu organları yoklamak amacı taşıyor. Eller ayaklar donmuş mu? Donmak üzere mi? Kimi can kaygısından uzak olmanın verdiği rahatlıkla içine dönmüş düşünüyor. Daha doğrusu düşündüğünü sanıyor. Aslında geçmişinin iyi ve kötü günlerini yeniden yaşamakta. Şimdiki çaresizliğini aklına getiren sürüklendiği anılar zincirinin etkisiyle karamsarlığa gömülüyor. Cephede savaş patırtısı olmayınca düşmana dönük duyarlılık içe döner. Beyne ulaşan algılar güçlenir, savaşçı açlığı, susuzluğu, donma başlangıcındaki sızıyı, yaralardaki acıyı ve ölüm korkusunu daha çok duyar. Aşırı duygusallığa kaptırır kendini, çabuk alınır, olur olmaz her şeye işlenir. Akla geliveren anılar iyice çıldırtıcı olur. Sinirler elde olmadan gerilir, o tüfek sesleri, o top gümbürtüleri arasında yumulu yumulu veren gözler, yapılan kısa kestirmeler geride kalır. Uyumak istese de uyku tutmaz bir türlü, cephedeki sessizlik ürkütür uyutmaz, uykusuzluktan ölse de gözlerini kapayamaz. Cephedeki sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olduğunun farkında savaşçılar. Rusların kuşatma ve saldırı hazırlığı yaptığını seziyorlar çünkü. Kars Kalesi Komutanı General Zubov bu sabah erken saatlerden başlayarak Sarıkamış'tan ard arda telgraflar aldı. Telgrafları yağdıran General Bergman'dı. Bu anda her şeyden çok gerekli olan yaralı, hasta ve tutsakları Sarıkamış'tan çıkartmaktır. Sizin el geçmez istasyonuna acele trenler gönderebileceğinize inanıyorum. Ben bugün 1000 kişiye ulaşan bir yaralı ve tutsak kafilesini yola çıkarıyorum. Bu gece de buraya 7000 askerden oluşan bir kuvvetimiz gelecektir. Herkes ekmek istiyor. Tutsaklar çoktan beri iyi yedirilmiyor. Olanak varsa el geçmezde bir ekmek deposu kuralım. Hemen telgraf çekiniz ve bir dakika bile geciktirilmemesi için telsizle emir veriniz. Ben öğleden sonra saat 4'e dek bekledikten sonra Sarıkamış'taki hasta, yaralı ve tutsakları göndermeye başlayacağım. General Zubov bu telgrafa verdiği yanıtta şöyle diyordu. En hızlı bir şekilde ve olanaklar ölçüsünde el geçmeze her şey gönderilecektir. Ekmekler kalede hızla hazırlanmaktadır. Kars garnizonundaki asker sayısının fazlalığı ve yiyecek maddeleri konusundaki isteklerin çokluğundan ötürü fazla miktarda yiyecek yoktur. Telgraf trafiği sürüyordu. Biraz sonra General Bergman ikinci telgrafı gönderdi Kars'a. El geçmez veya Novoselim'e 500 hafif yaralı er ve 50 yaralı subay için sağlık gerekçeleriyle donatılmış bir treni acele gönderiniz. General Zubov'un karşılığı şöyleydi. el geçmeze trenlerin gönderilmesine ve yiyecek sağlanmasına ilişkin emirleriniz olanakları ölçüsünde yerine getirilecektir. General Zubov'un yanıtları General Bergman'ı rahatlatmıştı. Kars'la demiryolu bağlantısı işlerlik kazanmıştı. Türklere kesin darbeyi vurabilirdi artık. Sarıkamış'ta 16, Ali Sofu'da 9 bin olmak üzere elinin altında 25 bin savaşçı vardı. Karnı tok, sırtı pek, cephanesi bol 25 bin savaşçı. Türklerin Sarıkamış önlerindeki toplam savaşçı sayısını 5-6 bin olarak kabul ediyordu. Bu durumda en az 4-5 kat kuvvet üstünlüğü sağlamış bulunuyordu. Aldığı haberlerden, tutsakların soruşturmalarından ve görünüşlerinden Türk savaşçılarının açlık ve soğuk nedeniyle güçlerini yitirdiklerini öğrenmişti. Bilmediği, daha doğrusu yanlış bildiği şey ise Türk savaşçıların sayısının 5-6 bin değil, 2 bin dolayında oluşuydu. Gerçekte 12-13 kat kuvvet üstünlüğüne sahipti. General Bergman içinde yaşaran bir kuşkuyu yenmek istiyordu. Ya Türkler gerilerden büyük destek kuvveti getiriverirlerse, ya 11. Türk kol ordusu Sarıkamış'a yetişiverirse, Türklerin geri ile bağlantılarının koptuğunu, 11. kol ordunun da General Yudenich'i ezip Sarıkamış'a yaklaşmasının olanak dışı olduğunu biliyordu. Yine de içinde çöreklenen kuşkudan kurtulmak istiyordu. Tuttu Kars Kalesi komutanı General Zubov'a yeni bir telgraf daha çekti. Novoselim, Yağbasan, Kızıl Kilise, Eşek Meydanı, Başköy yörelerinde hava gözetlemesi yapılmasını rica ederim. Gözetleme uçaklarının Türklerin gerilerinde destek kuvveti olup olmadığını öğrenmeleri General Bergman'ı ferahlatacaktı. Ne var ki General Zubov'un hemen verdiği yanıt tatsızdı. Bugünkü siz hava gözetlemesine engel olmaktadır. Uçaklar teknolojik gelişmenin son ürünlerinden biriydi. İnsanoğlunun uçakla yeryüzünden ilk havalanışı üstünden henüz 11 yıl geçmişti. Dünya Savaşı başladığında Fransa'nın 416, Almanya'nın 400, İngiltere'nin 84, Rusya'nın 190 ve Türkiye'nin 7 uçağı vardı. Doğu Anadolu'da Ruslarla çarpışmalar başlayınca gözetleme işlerinde kullanılmak üzere iki uçağın Trabzon yoluyla Erzurum'a gönderilmesine karar verilmişti. Uçaklar Bezmi Alem gemisine yüklenmiş, cepheye cephane ve kışlık yiyecek taşıyacak olan Mithat Paşa ve Bahri Ahmer gemilerinden oluşan bir konvoyla yola çıkılmıştı. Alman Amirali Suşo'nun Türk Gölü yapacağım dediği Karadeniz'de Trabzon'a doğru ilerleyen konvoyu 6 Kasım 1914 günü Rus savaş gemileri yakalayıp batırmıştı. Pilot Fesa ve Salim Beyler de Ruslar tarafından denizden kurtarılmış Sibirya'daki tutsak kampına gönderilmişlerdi. Bundan sonra hava koşulları el verdiği ölçüde Rusların egemen olacağı Doğu Anadolu gökleri uzun süre ay yıldızlı kanatlara hasret kalacaktı. Enver Paşa Sarıkamış'ın batısındaki ormanda bulunan karargahını daha güven verici bulduğu Divnik'e taşımıştı. Böylece kuşatılma ve tutsak olma tehlikesini şimdilik savuşturduğunu sanıyordu. Çiçeği burnunda ordu komutanı Hafız Hakkı Paşa bugün Enver Paşa'ya sunduğu raporda sol kanat ordusunun insan gücünü şöyle belirtiyordu. 9. kol ordu 344 savaşçı, 10. kol ordu 1200 savaşçıdan oluşmaktadır. Gerçekte 10. kol ordu 1000 kişiyi geçmiyordu. Hafız Hakkı Paşa öteye beriye dağılmış döküntüleri toplayacağını umarak hesaba katıyordu. Bu sayılara göre 12 gün önce Sarıkamış'ı almak üzere 80 bini aşkın savaşçıyla yola çıkan iki kol ordunun toplam savaşçı sayısı Hafız Hakkı Paşa'nın iyimser tahminiyle 1344-1544 savaşçıya inmiş bulunuyordu. Enver Paşa bu raporu okuduktan sonra bile her şeyi toz pembe görmekle devam ediyor. 4 gündür ne yaptığını, ne durumda olduğunu bilemediği, hiçbir haber alamadığı 11. kol orduya yeni bir emir daha gönderiyordu. Dün kendi uydurduğu 32. tümenin zaferine bugün de 4 elle sarılıyordu. Nerede olduğunu kestiremediği Galip Paşa'ya gönderdiği tatlı düşlere dayalı emir şöyleydi. Durumda bir değişiklik yoktur. 32. tümen Bardız karşısındaki düşmanı püskürtmüştür. 9. ve 10. kol ordular Sarıkamış önlerinde kuvvetli düşmanla çarpışmaktadır. 11. kol ordunun Sarıkamış önünde bir an önce savaşmaya katılması kesinlikle zorunludur. Duruma ilişkin hiç olmasa günde bir kez oltu telgrafhanesi aracılığıyla veya diğer araçlarla orduya bilgi verilmesi gereklidir. Ordu karargahı Divnik'tedir. Enver Paşa sonuçlarına bel bağladığı bu emri verdikten biraz sonra Hafız Hakkı Paşa'dan aldığı bir özel raporla acı gerçeklerle bir kez daha karşılaştı. Hafız Hakkı Paşa kendisini kısa sürede yarbaylıktan generalliğe yükselten sınıf arkadaşına minnet borcunu ödeme çabasındaydı. Düşmanın her yandan yaptığı saldırılar karşısında geriye gitmenizi diliyorum. Başkomutan vekili ve harbiye nazırı olduğunuz için Ruslara tutsak düşmeniz çok kötü etkiler yapacaktır. Ben buradaki savaşmaları yönetmeye çalışacağım. Ben tutsak düşsem bunun o kadar zararı olmayacaktır. İyimserlikte Enver Paşa'dan hiç de geri kalmayan Hafız Hakkı Paşa bu özlü raporuyla her şeyin sonunun geldiğini resmen bildiriyordu. Enver Paşa da artık canının derdine düşmüştü. Geriye gitmeye karar verdi. Kurtuluşu buna bağlıydı. Ne kadar geri gidecekti? Hasankale'ye mi? Erzurum'a mı? İstanbul'a mı? Bunu zaman gösterecekti. General Bergman bugün karşı saldırıya geçmeyi, Ali Sofu ve Novoselim'e gelecek yeni destek birlikleriyle de Türkleri iki kanadından kuşatmayı planlamıştı. Fakat destek birliklerinin gecikmesi yüzünden genel karşı saldırıyı ve kuşatmayı ertesi güne ertelemek zorunda kaldı. Son günlerde birbiri ardından Sarıkamış'a yetişen destek birliklerinin çokluğu, General Bergman'ı kısa zamanda çözülmesi zorunlu sorunlarla karşı karşıya bırakmıştı. Öncelikle küçük kasabaya doluşan bunca savaşçıyı doyurmak gerekiyordu. Yiyecek stokları hızla eriyordu. Öte yandan savaş dışı kalmış hasta ve yaralılar ile Türk tutsaklarını Sarıkamış'tan uzaklaştırmak, bu hazır yiyicilerden kurtulma zorunluluğu vardı. Kasabadaki hastane ve kışlalar bunlarla ağzına dek doluydu. Sokaklarda geceleyen savaşçıları boşalan kışlalara yerleştirmek, genel saldırı ve kuşatma sırasında yaralanacaklar için hastanede yer açmak istiyordu. Kars ile demir yolu bağlantısının kurulmuş olması, Sarıkamış'taki hasta yaralı ve Türk tutsakların gerilere taşınmasını kolaylaştırmıştı. General Bergman Kars Kalesi komutanı General Zubov'a bir telgraf daha çekti. Sarıkamış'ta hiçbir sivil yönetici yoktur. Onlar düşmanın yaklaşması üzerine bırakıp gitmişlerdi. Şimdiki gelişmelere göre Türkleri geri itmeye başladığımızdan Sarıkamış kasabasında iç düzenin kurulması için sivil yönetime gerek vardır. Bütün yayla kesiminde Türklerin geçtikleri köylerde hasta ve yaralı Türk askeri bulunduğunu size bildirmeyi borç sayarım. Oralara birçok yönetici memur gönderilmesi ve mevcut Türk askerlerinin tutsak alınması gerekir. Halktaki silahların toplanması için arama yapılması, bu halktan Türk veya Osetin ya da başkaları olsun, Türklere yardım edenlerin yani hükümetimize karşı gelmiş olanların cezalandırılmaları zorunludur. Enver Paşa'nın Kafkasya'nın fethi serüveninin bundan böyle Doğu Anadolu'nun Rus sınırına yakın kesimlerinde yaşayan Türk halkının canının yanmasına neden olacağı anlaşılıyordu. Ardahanlılar 5 gündür özgürlük sarhoşluğu içindeydi. 36 yıl süren Rus boyunduruğundan sonra mutluluk, sevinç dolu 5 gün geçmişti. Yılların bezgini halk öylesine coşku içindeydi ki kavuşulan mutluluğun sonsuza dek süreceği inancı yerleşmişti herkesin gönlüne. Ardahan'ı kurtaranlar da aynı coşkuya kaptırmışlardı kendilerini. İttihat ve Terakki'nin askerliğe heveslenen düşünce adamlarından Doktor Bahattin Şakir kazanılan zaferle niteliklerine bir de kahraman çeteci unvanını eklemişti. Yakup Cemil zaten İttihat ve Terakki'nin eli tabancalı silah şoruydu. Şimdi çetecilikte, komandoculukta ün sahibi olmuştu. Düzenli ordu birliğine komuta eden Alman binbaşı Stange de bu üniformasızların havasına girmişti. Binbaşı Stange halka tanıtılan adıyla Binbaşı İbrahim Bey askerlik kurallarını unutmuş gibiydi. 5 gün önce üstün Türk kuvvetlerini Ardahan önünde gören Rus albayı Henike 3 taburluk kuvvetiyle panik halinde geri çekilmişti. Ne Binbaşı Stange ne de İttihat ve Terakki'nin çetecilik oynayan önde gelenleri dağınık biçimde gerileyen Rusları izlemeyi ve kıstırıp yok etmeyi akıllarına getirmişlerdi. Ardahan halkının sevinç çığlıkları içinde ucuz kazanılan zaferle yetinmişlerdi. Ondan sonraki günlerde de zafer sarhoşluğu sürmüş, Ardahan'da yemiş, içmişler, Ruslar ne yapıyor diye hiç düşünmemişlerdi. Daha da kötüsü gerekli savunma önlemleri bile almaya niyet etmemişlerdi. Albay Henik'e dağılan birliklerini gerilerde toparlamış, gelecek destek kuvvetlerini beklemeye koyulmuştu. Tiflis'ten gönderilen General Kalite'nin komutasındaki Sibirya Kazak Tugayı gelince saldırı hazırlıkları başlamıştı. Bu sırada Ardahan'dan kaçan Ermeniler generale inanılmaz bir haber getirmişlerdi. Türkler Ardahan'da sıkı savunma önlemleri almamışlardı. Hatta kasabayı çevreleyen kalede bile asker bulundurmuyorlardı. General Kalitin hemen bir saldırı planı hazırladı. Tugay'ın bir alayı Ardahan'ı kuzeyinden ve kuzeybatısından sararak Türklerin Ardanuç yolundan geri çekilmelerini önleyecek. Öteki alay ile Albay Henike kuvvetleri Ak Halkalaki yolundan Ardahan'a saldıracaklardı. Bugün Ardahan kesiminde görülen yoğun sis General Kalitin'e aradığı fırsatı verdi. Rus birlikleri sisin koruyucu perdesinden yararlanarak yürüyüşe geçtiler. Ellerini kollarını sallaya sallaya bütün gün yürüdüler. İleriye çıkarılmış Türk gözetleme birlikleri ve devriyeler olmadığından hiç görülmeden Ardahan önlerine vardılar. Akşam karanlığı bastırdıktan sonra saldırıya geçtiler. Karanlıkta patlayan birkaç Rus topu Ardahan kurtarıcılarının ayılmalarına yetmişti. Savunma önlemleri almayan komutanların kurtuluşu kaçmakta bulmaları doğaldı. Binbaşı Strange askerlerini, Doktor Bahattin Şakir ve Yakup Cemil çetecilerini acele topladılar, halka haber vermeden Ardanuç yolundan kaçmaya çalıştılar. Subayların ve çete komutanlarının dışında asker ve çetecilerin çoğu yayaydı. Ardanuç yönünde biraz ilerlemişlerdi ki yamaçları önceden tutan Kazak süvarilerinin yalın kılıç saldırısına uğradılar. Yürüyüş koluna dalan Kazaklar önlerine geleni doğramaya koyuldular. Subaylar ve çete komutanları atlarını mahmuzlayıp kaçmayı başardılar. Askerlerin ve çetecilerin çok azı karanlıkta sağa sola savuşarak canını kurtarabildi. Geride kılıçların delik deşik parça parça ettiği insanların acı inlemeleri, kasap vitrinlerindeki gibi kolsuz bacaksız, başsız, örselenmiş insan vücutları kalmıştı. Türk yitikleri 500'ü aşkın şehit, çoğu yaralı 300 dolayında tutsaktı. Bir de binbaşı Stange'nin Türk halkına sunulan adıyla binbaşı İbrahim Bey'in kaçarken kurtarmayı akıl edemediği 8. Alay Sancağı Rusların eline geçmişti. Gün batımı sonrasının bulanık loşluğu küçük ayrıntıları birleştirmiş, her şeyi silik parçalar biçimine sokmuştu. Bu yüzden İhsan Paşa orman içindeki karargahına yaklaşan atlıları tanıyamadı. Kaputlarından, başlarındaki kalpaklarından subay oldukları belliydi ama kimdi bunlar? Biraz daha yaklaşınca durum anlaşıldı. Dün paşa olan ve sol kanat ordusu komutanı olarak Sarıkamış önlerindeki iki kol orduya komutan atanan Hafız Hakkı Paşa'ydı gelen. Kurmaylarını yanına almış 9. kol orduyu ziyaret ediyordu. İhsan Paşa kendisinden genç olan ve 1,5 ayda yarbaylıktan generalliğe yükselerek Enver Paşa'nın ardından ikinci yükselme rekorunu kıran yeni komutanı Hafız Hakkı Paşa'yı saygıyla karşıladı. İçtenlikle kutladı. Birlikte 9. kol ordu cephesini gezmeye başladılar. İhsan Paşa kol ordusunu yeni ordu komutanına tanıtıyordu. Sarıkamış'ın batısındaki ormanın içinde 17. tümen bulunuyordu. Binbaşı Gani Bey'in komutasındaki tümenin mevcudu 20-30 er, 30'a yakın subaydı. Bu tümenin solunda Albay Arif Bey'in 29. tümeni yer alıyordu ve gücü 17. tümen kadardı. Bitişik'teki 28. tümenin komutanı Binbaşı Şakir Bey'di ve bu tümen ötekilerden daha zayıftı. Kısacası 36 bin kişilik koskoca kol ordunun şimdiki savaşçı sayısı 100'ü zor buluyordu. Hafız Hakkı Paşa cephedeki incelemelerini bitirdikten sonra İhsan Paşa'ya emrini bildirdi. ''Size gerilerden destek kuvveti göndereceğim. O gelinceye dek bulunduğunuz yerleri koruyunuz.'' Hafız Hakkı Paşa atını mahmuzlayarak öteki kol ordusunun 2 gün öncesine dek komutanı olduğu 10. kol ordunun bulunduğu yönde gözden kayboldu. İhsan Paşa afallamıştı. Demek gerilerden kendisinin bilmediği destek kuvvetleri vardı. Sarıkamış kuşatma planını uygulamayı öneren, Sarıkamış Fatih unvanına kavuşacağım, ünüm yeri göğü tutacak diye düşler kuran, paşa olmak, ordu komutanı olmak tutkusuyla yanan Hafız Hakkı, hiç olmasa amaçlarının bir bölümüne kavuşmuştu. Paşa olmuş, üç kol orduluk olmasa bile iki kol orduluk bir orduya, sol kanat ordusuna komutan olmuştu. Ordusu bir alaydan daha zayıf olsa da ordu komutanıydı artık. Şimdi sıra Sarıkamış Fatih unvanına gelmişti. Gerilerden getireceği destek kuvvetlerin yardımıyla Sarıkamış alacaktı. Alınca da Hafız Hakkı Paşa'nın ünü tüm Osmanlı İmparatorluğunu saracaktı. Enver Paşa'nın yapamadığını yapmak, onun yıldızını söndürmek demekti. Hafız Hakkı Paşa'nın idi gelecek günler. 46. Aylık sonu. Sayfa 434.